Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere her hafta olduğu gibi bu hafta da İslam şehrinden sesleniyoruz. Böylesine güzel, böylesine bereketli günlerde sizlere seslenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, peki Ramazan ayının acaba İslam şehri açısından veya İslam şehrinin en mühim unsuru olan insan açısından çevre bağlamında etkisi, önemi nedir? Bizce kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan ayında özellikle bir zamana ve mekana bağlı yaşamak zorunda olan insan, zaman ve mekan kavramlarına dair müthiş bir tasavvur geliştiriyor ve bu tasavvur muvacihesinde de davranışlarını yönlendiriyor. Normal bir günde, senenin herhangi bir ayında, herhangi bir günde, zamana riayet noktasında sabahı, öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve nihayet geceyi ve bunların farkında olmayan bir insan profili veya önüne geldiği için fark eden, son anda fark eden bir insan profili. Hayatın karmaşası, rızık endişesi içerisinde geçen bir günde zamanın da tükenip gittiği bir durumdan söz ediyoruz. Halbuki Ramazan geldiğinde sabahı, güneşin doğuşunu sabah olarak, öğlenin sıcağını veya soğuğunu, ikindiyi, akşamı, yatsıyı daha bir fark eder oluyoruz. Çünkü yemek yemek gibi nefsimizin en mühim isteklerinin, arzularının doruğa çıktığı bir eylem veya vücudumuzun en temel ihtiyaçlarından bir tanesini bir kenara bırakıp hayata dair, hayatımıza dair, benliğimize dair derin düşüncelere dalıyoruz ve bu bizim farkındalığımızı artırıyor elbette. Elbette kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan yalnızca bir ay, 29 veya 30 gün. Ancak bu 30 gün öylesine bir yenilenme, öylesine bir şarj olma, öylesine bir çeşitli alışkanlıklar ama farkında olduğumuz alışkanlıklar kazanma dönemidir ki her yıl sadece bu 29 gün önümüzdeki 11 aya yetebilmektedir. Yani 11 ay boyunca bu 30 günde kazandığımız, edindiğimiz kazanımları, alışkanlıkları devam ettirebiliriz. Böyle bir etkisinin, böyle bir gücünün olduğunu iddia ediyoruz. Ancak dünyanın seyrine, çevremize, tabiatımıza ve sosyal çevremize elbette baktığımızda bizim bu kazanımlarımızı sürdürmemizi engelleyen bir takım unsurlar olduğunu, büyük engeller olduğunu da fark ediyoruz. İşte bu engelleri, bu önümüze çıkan büyük engelleri bertaraf etmenin yolu aslında şehirlerimizin bir İslam şehri olarak düzenlenmesi, kurgulanmasıdır. Biz bugün yaklaşık 80 yıldır, 90 yıldır İslam şehrine dair bir takım temel umdeleri, ilkeleri kaybetmiş durumdayız. Özellikle tasavvuf ahlakına veya sadece tasavvuf diye zikretmek daha faydalı olur. Tasavvufa karşı büyük bir mesafe konulmuş durumda. İnsanın kendine dönüşü, bir takım kazanımlar elde etmesi ve bu kazanımlarının sürdürülebilmesi noktasında en mühim motor gücünü sağlayan organizasyonların yok edilmiş olması, insanların da bu şehrin içinde sönmesine ve bir nevi yok olmasına neden oluyor. Çünkü biz tasavvufu onlarca yıldır sadece edebiyatın bir alanı olarak gösterme gayretindeyiz. İlahiyatın veya İslam'ın veya İslami bir hayat tarzının adı olmaktan çıkmış durumda. Ya edebiyatta hakikaten tasavvuf şiirinin, tasavvuf edebiyatının veya buna bağlı olarak tasavvuf musikisinin sadece tasavvufu çağrıştırıyor olması ve tasavvufun sadece bu dar çerçevede ele alınıyor oluşu insanların buna karşı bir mesafe koymuş olmasına neden oluyor veya mesafe koymalarına neden oluyor diyebiliriz. Halbuki tasavvufi ahlak içerisinde insanın dünyaya dair, tabiata dair ve şehre dair bir takım düşüncelerinin, bir takım tasavvurlarının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kainatta bulunan her şeyin Allah'ı tesbih ve takdis ve tenzih ettiğinden bahseder sufiler. Bu varlık alemindeki her şeyi Allah'ın büyüklüğüne şahitlik eden işaretler olarak görürler. Dolayısıyla tasavvuf ehline göre Allah, alemle ilişkisini kesmiş ve uzaklarda bulunan bir ilah değildir. Halbuki dünyadaki hakim dünya görüşü veya hakim paradigmaya bakıldığında, onların tanrısı veya tanrı dedikleri, dünyayla ilişkisini kesmiş, insanı buraya bir eziyet ve meşakkat çekmek üzere göndermiş, kendi imtihanıyla baş başa bırakmış bir varlıktır. Bizce Cenab-ı Allah kesinlikle alemle ilişkisini kesmemiştir. O alemdeki her şeyle kendi varlığını hissettirir ve gösterir. Alem tesbih, takdis ve itaatiyle Allah tarafından belirli bir nizam ve gayeye göre yaratılmış ve mükemmel, fevkalade olarak var edilmiştir. Tasavvuf ehli, alemin mükemmelliği fikrini tevekkül, teslimiyet ve rıza makamlarıyla ilişkilendirir. Allah'ın alemde sunduğu rızık sofrasının mükemmel dizaynı, sufilerin tevekkül makamında karar kılmasına yol açar. Sufilerin bu yaklaşımı, alem hakkında onları asla karamsarlığa sürüklemez. Zira alemde cereyan eden her şey bir iyilik ve hayrın sonucudur. Alem, Er-Rahman'ın rahmetinin eseridir. Varlık ve var olmak rahmettir. Hayat ve oluş bir rahmet eseridir. Bütün ölüşleri sürekli olarak oluşa çeviren ve varlığı bir güzellikler resmi geçidi haline getiren rahmettir. Dolayısıyla varoluşsal olarak, varlığın temeli olarak her şey yine Cenab-ı Allah'a dayanır. Cenab-ı Allah'a döner. Bahsettiğimiz bu düşünme modeli, bu organizasyon, bu ahlaki yapı, Kur'an-ı Kerim ayetlerini kainat ayetleriyle birlikte okumayı şiar edinir. Çevremizdeki eşyanın anlamsız, ruhsuz ve sıradanlığını değil, karşılarında Cenab-ı Allah'ın kudretini, ilmini, iradesini, celal ve cemalini yansıtan bu muhteşem tablonun hikmetini anlamayı düşünürler. Zira onlara göre bu kainat kitabındaki her şey anlam yüklüdür. Kendisinden ötesine işaret eden birer ayet ve Allah'ın varlığı hakkında birer belgedir. Bu nedenle onlar, Kur'an ayetleriyle ufuklarda ve insanın nefsinde ortaya çıkan ayetler arasında tam bir örtüşme olduğundan bahsederler. Bunun en güzel ifadesini Yunus Emre'nin şiirlerinde bulmak mümkün. O kainatın aşkın boyutundan hareketle yaratıldığından ve yaratıcıyı çağrıştırdığından dolayı tüm yaratılmışları sever, 72 milleti öz kardeşi gibi görür. Tabiat, çevre, insanlık için bir nimet olup, insanlığın istifadesine sunulmuş, insanlığın buyruğu altına verilmiş ve insanlığa hizmet etmektedir. Tasavvufta bir nimet olarak çevrenin ve bu çevreden faydalanmanın iki şartına dikkat çekilmektedir. Birincisi, tahrip etmemek, harap etmemek. Niçin? Çünkü bizler iman etmiş insanlarız. İman, eman ve emanet, yani bir emaneti taşıyoruz. Bu emanet aslında borç anlamına gelen din olduğu gibi, aynı zamanda bütün alem, kendi bedenimiz, sorumluluklarımız ve tabiattır. Dolayısıyla bize emanet olarak verilen tabiatın emin, yani güvenilir olan biz tarafından, insanlık tarafından en güzel surette korunması, ama sadece korumak değil, aynı zamanda bize nimetler sunan, bizim beslenmemizi sağlayan, maddi kaynak üretimi olarak toprağın, havanın, suyun, yani tabiatın güzelleştirilmesi, arzın imar edilmesi de yine bize emanet olarak verilmiş, bize sorumluluk olarak verilmiş olan şeylerdir. Dolayısıyla bu tasavvufi ahlakta veya tasavvufta tabiata karşı birincisi onu tahrip etmemek, ikincisi ise israf etmemek en mühim şartlardandır. Evet, israf etmemek. Sarf etmek ama ihtiyaç kadar sarf etmek. İsraf etmemek. İhtiyacın ötesine geçmemek. Biliyoruz ki ihtiyaç kavramı da hakikaten ortaya konulması gereken, konuşulması gereken ve ihtiyacın ne olduğu da veya temel olarak ne olduğu da netleştirilmesi gereken bir kavram. Bana göre bir ekmek ihtiyaçken, başka bir insan bana göre de bir tane pasta ihtiyaçtır diyebilir. Ama temelde bizim mutabık kalacağımız ihtiyaç nedir? Entelektüellerin, bilim adamlarının, alimlerin bu konuda elbette söylediği şeyler var. Bu söylediklerini bugünkü akla uygun, bugünkü aklın kabul edebileceği bir forma dönüştürüp yeniden sunmamız gerekiyor. İçerisinde yaşadığımız doğal çevre, biyolojik ve bedensel varlığımız kadar ruhsal varoluşumuzu da etkiliyor elbette. İnsanla tabiat arasındaki farklılık bir derece farklılığıdır. Bunu daha önceki programlarımızda dile getirdik. Yani birbirlerine karşı bir üstünlükten söz etmiyoruz. Veya insanın tabiata hakim olduğundan bahsetmiyoruz. Sadece insanın tabiatı ve tabiattaki mahlukatı istediği gibi kullanmasını değil, aksine belli bir sorumluluk duygusuyla ve israf etmeden, ama temelde şu kelimeyi kullanmak en doğrusu olacak diye düşünüyorum ki, adil olarak. Ne kendi nefsimize zulmedeceğiz, ne de tabiatı tahrip ederek yine kendi nefsimize zulmedeceğiz. Yani sonuçta kendimize zulmetmediğimiz, dolaylı olarak da çevremize, çevremizdeki canlı, cansız tüm varlıklara zulmetmeyeceğimiz, adil olacağımız bir durumdan bahsetme gayretindeyiz. Evet, böyle bir sorumluluk duygusuyla ve israf etmeden tabiatın, kaynakların kullanılmasını öngören bir anlayıştır. Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı göz önüne alınırsa, bu ölçüye dikkat etme ve onu bozmama görevinin insana düştüğünü rahatlıkla ilave edebiliriz. Genelde tasavvuf ehli insanlar, dünya ile kastedilen şeyin somut bir şeye indirgemenin yanlışlığına dikkat çekerek, dünyanın esasında insanı yaratıcısı yoluna girmekten alıkoyan, ibadet de dahil her şey olabileceğine dikkat çekmişlerdir. Bu durumda dünya ve dünya malının mutlak anlamda kötülüğü elbette söz konusu değildir. Önemli olan, ona karşı insanın tutumu ve onu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya yol açacak bir araç olarak görmektir. Yani eşyanın esiri olmaktan değil, eşyayı Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanma yolunda sarf etmek veya onu değerlendirmek ve kullanmaktan bahsediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bugün sadece çevre nimetlerinden veya tabiatın bize sunduğu nimetlerden istifade etmekten bahsetmiyoruz. Bununla birlikte çevreye karşı sorumluluklarımızı da dile getirmeye çalışıyoruz. Çevremizdeki varlıklara karşı görevlerimiz, sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz bulunduğu aşikar. Ancak tasavvufta bu içselleştirilmiş bir şekilde yer alıyor. İnsan olarak bizlerin uhdemize verilen her türlü nimetten ve tabiattan Allah'a karşı sorumlu olacağımızı ve sorguya, hesaba çekileceğimizi biliyoruz. Tasavvuf ehli insanlar, sahip olduğumuz nimetlerden ve ilişki içinde olduğumuz diğer varlıklardan sadece Allah'a karşı değil, kendi vicdanımıza karşı da sorumlu olduğumuzu ve bizleri vicdanlarımızın da er veya geç sorguya çekeceğini belirtmektedirler. İnsanın diğer varlıklara karşı sorumluluk duygusu, emanet ve hilafet yükümlülüğünü gerekli kılıyor. Kainat bize emanet. Allah her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır. Onun yaratmasında herhangi bir bozukluk, boşluk yoktur. O, herkese ve her canlıya yetecek miktarda nimetlerini dağıtmış ve bol bol ihsan etmiştir. İsraf edilmediği takdirde dünyanın ve evrenin, kainatın bize sunduğu nimetlerin tükenmeyeceğini biliyoruz. Rızık endişemiz yok elhamdülillah. Emaneti en güzel şekilde gelecek sahiplerine devretmek bizim hem insani ama onu da ihata eden bir kavram olarak imani görevimizdir. Bize emanet edilen çevrenin korunması insanlık olarak sorumluluğumuzdur. Buna göre insan çevrenin asıl sahibi değil, onu sadece emaneten kullanmaktadır. Bu durumda asıl sahibi olmadığımız şeyde çok büyük tasarruflarda bulunmak, özellikle onu tahrip etmek, en büyük, geri dönülemez hatalardandır. Çünkü bizim çevreye yapacağımız tahribatın karşılığını bugün bizim çekeceğimizi, karşılığında başımıza kötü şeyler geleceğini insan olarak, bireysel olarak iddia edemeyiz. Çünkü çevre tahribatı dediğimiz şey, bu tahribata neden olan temel şeylerin, temel unsurların vuku bulduğu zamanda, vuku bulduğu yerde meydana gelmek zorunda değildir. Daha önceki programlarımızda dile getirdiğimiz gibi, ozon tabakasının incelmesine neden olan gaz kullanımı Amerika ve Avrupa'da çok yoğunken, ozon tabakasındaki bu incelme kutuplarda meydana gelmiştir demiştik. Veya buzulların erimesinden, dünyadaki ortalama sıcaklığın yükselmesinden bahsediliyor. Bunun nedeni sanayi olarak gösteriliyor. Ama sanayi faaliyetlerinin Avrupa'da, Amerika'da daha yoğun olduğu, Rusya'da, Çin'de daha yoğun olduğunu biliyoruz. Ancak bu ortalama sıcaklık dolayısıyla etkilenen canlıların veya tabiat ortamlarının yine kutuplarda yer aldığını da biliyoruz. Bu elbette kutuplarda meydana gelen bir bozulmanın Avrupa'yı, Türkiye'yi, Afrika'yı, dünyanın farklı yerlerini, uzak yerlerini etkilemeyecek anlamına gelmez. Ama görülen ilk belirtilerin çok uzaklarda olduğunu ve bu belirtilerin hemen değil 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl sonra meydana geldiğini söylüyoruz, görüyoruz. Bilimsel gerçekler de bunu destekliyor. Demek ki bizim bugünkü tahribatımız sadece bizi değil, insanlığı, gelecek nesili de olumsuz manada ve çok daha büyük olumsuzluklarla daha şiddetli bir şekilde ilgilendiriyor ve etkiliyor. İşte bize emanet edilen çevrenin korunması bu nedenle insanlık sorumluluğumuzdur. Ayrıca sorumluluğumuz sadece emaneti korumakla bitmiyor. Halife olmak, daha üst düzeyde görev ve sorumluluklar da yüklenmektir. Dolayısıyla onu sevk etmek, idare etmek, kaynakları bilinçli olarak kullanmak ve güzelleştirmek de sorumluluklarımız arasında yer almış oluyor. Kur'an'da salihlerin Cenab-ı Allah'a bizi muttakilere önder kıl diye dua ettikleri belirtiliyor. Kur'an'ın beyanına göre muttakiler, Allah'a ve çevrelerine karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getirenlerdir. Buna göre en önde olanlara da önder olabilmek için çaba göstermek ve bunun gerçekleşmesi için Allah ile irtibat halinde olmak, irtibatı hep sağlam tutmak gerekiyor. Bu bütünsel, atılımcı, üretken ve dinamik bir bakış açısıdır. Hayata hareketlilik getiren ama yavaşlık içinde, seküler bir tabirle slow motion, yavaş bir hareketliliktir bu. Çok hızlı değil, tekebbür içerisinde kibirli bir hız, kibirli bir sürat değil, yavaş bir hareketlilikten söz ediyoruz. Evet, işte tasavvuf ehlinin bu hassasiyetleri bir organizasyon olarak tekke adabı içerisinde, tekke içerisinde sürdürülen, bu alışkanlıkların sürdürülebilirliğinin sağlandığı bir şehir yapısıdır İslam şehri. Ancak biz bu şehri, bu ışığı şu anda kaybettik gibi gözüküyor. Elbette bize yol gösteren, bizi bu konuda yönlendiren büyüklere ihtiyacımız var. Ancak İslam şehrini, yani özellikle 1900'lü yıllardan önce kurulmuş olan Hazreti Peygamber'in Medine'sinden sonra oradan alınan temel ilkelerle husule getirilmiş olan İslam medeniyetinin bir yorumu olarak Osmanlı şehirlerini yeniden kurmamız bile, yani söz gelimi Süleymaniye gibi bir camiyi veya o dönem yapılan çeşitli mimari eserleri, sanat eserlerini, yani mesela bir Itri'yi tekrarlamamız dahi bugün mümkün gözükmüyor. Madem tekrarlamamız dahi bugün mümkün gözükmüyor, demek ki bir ışığı kaybettik. Peki bu ışığı, bu işareti nasıl, nereden, ne şekilde elde edeceğiz? Öncelikle buna istekli, buna hevesli olmak gerekiyor. Bunun peşinde koşmak gerekiyor. Ama Saadettin Ökten'in çok müthiş bir tavsiyesi var. Empati kurmaktan bahsediyor. Söz gelimi bir mimari eseri gezerken veya bir musikiyi dinlerken empati yapmaktan. Acaba Itri bu besteyi yaparken ne düşündü de yaptı? Nasıl bir İslam tasavvuruna sahipti? Veya Mimar Sinan nasıl bir tasavvura sahipti ki, nasıl bir İslam inancına, nasıl bir anlayışa sahipti ki bu binayı bu şekilde husule getirdi? Şeklinde bir empatiden bahsediyor Saadettin Ökten. Biz de ondan direkt sizlere aktarmış olalım. Madem bize yol gösteren, bizi yönlendiren insanlar elbette olmakla birlikte, geçmişteki şehirlerimizi medeniyet yorumumuzun ortaya çıkarttığı ürünleri tekrarlamak, evet tekrarlamaktan bahsediyorum. Bugün tekrarlamamız dahi mümkün değil. Önce tekrarlamak ve akabinde yaşadığımız çağın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak onları geliştirmek ama aynı ilkelere, aynı tasavvurdan hareket ederek, aynı inanç temelinden yola çıkarak geliştirmek için empati yapmamız, acaba onlar nasıl düşünüyorlardı, nasıl inanıyorlardı diye önce kadim kaynaklarımıza, Kur'an-ı Kerim'e, sünnete sarılıp, akabinde de medeniyet yorumumuzun yetiştirdiği insanları örnek alma gayreti içerisinde bulunmamız gerekiyor. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de İslam Şehri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.